Ayrım 3, 23. sayfa. Jennifer kendini hastaymış gibi hissetti. Ya kadın? Onun hakkında ne söyleyeceksin? 23 yaşında, Rus vatandaşı. Taşıdığı pasaportun sahte olduğu belirlendi. Çalınıp bir profesyonel tarafından değiştirilmiş. Sahte Amerikan vizesi vurulmuş. Vize de usta işi. Pasaport kontrolünden hiçbir sorunla karşılaşmadan geçmiş. Jennifer birkaç not alıp başını kaldırdı. Başka? Kadının yanında bir çocuk daha var. 2 yaşında. Küçük bir kız. Şu anda kıza çocuk bürosu bakıyor. Ölü bebek kadının mıymış? Hayır. Moskova Havalimanı'nda daha önce hiç görmediği bir çift tarafından verildiğini iddia ediyor. Ya kız? Kızın kendi kızı olduğunu söylüyor. Adı Tamara'ymış. O nasıl? Kim? Kız mı? Anası, kızı, herkesi. Ryan omuz silkti. Çocuk şaşkın ve annesini istiyor. Kadın da bir hayli şaşkın. Ne yapacağını bilemez halde. Uzunca bir süre kapatılacağının farkında. Böyle zamanlarda polis diye hiç bulaşmamış olmak istiyorum. Kadına kaç para veriyorlarmış? 10 bin dolar diyor. Sana başka ne anlattı? Pek bir şey söylemedi. Bana kalırsa fazla bir şey anlatmayacak. Sadece avukat istedi. Ona iyice korkutan bir şey olmalı. Sence bu işi kendi rızasıyla mı yaptı? Ryan omuz silkip için çekti. Dilemiyorum. İçimden bir ses birinin kadını tehdit edip bu işi yapmaya zorladığını söylüyor. Ama kim bilir? Zaten kadın da hiçbir şey anlatmıyor. Hakları yüzüne okundu mu? Ben ne sandın Jenny? Ryan gülümsedi. Birbirimizi çocukluktan beri tanıyoruz. Jennifer not defterini kapattı. Gözlerini kaldırıp sakince. Onu ne yapacaklar Mark? Diye sordu. Sen de biliyorsun Amerikan vatandaşı değil. Onun için kefaletle serbest bırakılması söz konusu olamaz. Suçsuz ya da değil. Kaçakçılık yaparken yakalandı. Burada federal bir suçtan söz ediyoruz. Pasaportu ve vizesi sahteydi. Yanında da saf eroin kaçırmak için kullandığı bir ceset vardı. Bana kalırsa bütün bunlar Denver'de 10 yıl demek. Tabii eğer tarihi varsa. İçeri tıkılacağı kesin. Başka türlüsü olamaz. Belki konuşacak ama benim görüşüm hiç niyeti yok. Seni avukat olarak göreceği için sana bir şeyler anlatabilir. Ama polise hiçbir şey söylemeyecektir. Ya kızım? Moskova'ya gönderilecek. Varsa akrabalarını. En kötüsü kendini devlete ait soğuk bir çocuk evinde bulur. İngilizce biliyor mu? Anne mi? Oldukça iyi konuşuyor. Epey de akıllı biri. Onun için bir tercümana ihtiyacı olacağını sanmam ama eğer istersen birini bulabilirim. Jennifer kafasını sallayıp eşyalarını topladı. Görüşme odasının kapısı büyük bir gürültüyle kapanınca Jennifer tahta masanın ardından usulca kalkan genç kadına baktı. Yumuşak ve solgun teni masum gözleriyle 23'ten çok daha küçük olsa olsa 18'inde gösteriyordu. Mavi yünlü elbisesi ucuz görünüşlü ve eskiydi. Yer yer yamalanmış, ağlamaktan şişip kızarmış gözlerinin dışında yüzünde insanı dehşete düşürecek bir umutsuzluk ifadesi vardı. Jennifer genç kadına karşı ilkin bir sevgi hissetti. Ne var ki Nadia Fedorov'un daha birkaç saat önce kucağında içi eroinle dolu ölü bir bebek taşıdığını hatırlayınca onu teselli etme isteği yok oluverdi. Jennifer kadının suçu ne derecede paylaştığını bilemiyor ama her zamanki doğal iyimser tutumuyla tam bir suç ortağı olmamasını diliyordu. Elini uzattı. Adım Jennifer March. Federal Savunma Bürosu için çalışıyorum ve sizin avukatlığınızı yapmakla görevlendirildim. Sana anlattıklarımı anlıyor musun Nadia? Genç kadın Jennifer'ın elini titreyerek sıktı. Da, sanırım anlıyorum. Evet, bir avukatın gelip benimle konuşacağını söylemişlerdi. İyi misin? Jennifer kadıncağızın gözlerinde yaş olduğunu gördü. Kızımı görmek istiyorum. Bunu belki daha sonra ayarlayabilirim ama önce konuşmamız gerek. Otur Nadia. Jennifer masanın altından bir iskemle çekti. Kız da karşısına oturdu. Size ödeyecek param yok. Federal Savunma Bürosu mahkeme giderlerini üstlenecek. Bu büro federal suçlarla suçlanıp kendilerini temsil edecek avukat tutmaya parası olmayan insanları savunur. Bu ülkede yasa dışı gelmiş bir göçmen de olsan, avukat tutacak paran yoksa seni savunacak birini istemek hakkına sahipsin. Sana anlattıklarımı anlıyor musun Nadia? Genç kız sessizce başını salladı. Yanında önemli miktarda eroinle yakalandın. Bir de bir ihtimalle kaçakçılıkta kullanılmak üzere öldürülmüş bir bebek cesediyle. Bunlar çok ciddi suçlamalar. Onun için belki de en iyisi bana basitçe gerçeği baştan beri olanları anlatmam. Nadia Fedov konuşmak için ağzını açtı. Sonra da sanki kararını değiştirmiş gibi sarsıldı. Jennifer, bana güvenmek zorundasın Nadia dedi. Benim senin tarafında olduğuma inanmak zorundasın. Bunu lütfen anlamaya çalış. Şu sırada federal bir suçlamayla karşı karşıyasın ve sana yardım edebilecek tek kişi benim. Ama sana yardım etmemden önce bana her şeyi anlatman gerek. Nadia Fedov dudağını ısırdı, ardından gözlerini sildi. Moskova'da bir gece kulübünde çalışıyordum. Üniversiteye gittim. Ekonomi diplomam var ama Rusya'da hayat çok zor. Bulabildiğim tek iş buydu. Kulübe ara sıra gelen iki adam vardı. Hep bol para harcayan adamlar. Geldiklerinde hep beni seyrederler. Bir gün onlardan biri bana 10 bin dolar kazanmak ister miydin dedi. Ne yapacağımı sordum. O da New York'a bir şey götüreceğimi söyledi. Bana ve kızıma üzerinde Amerikan dizisi bulunan bir Rus pasaportu vereceklerdi. Ne götüreceğimi sorunca önemli bir şey olduğunu söylediler. 10 bin dolar çok para. Üstelik bir de Amerikan vizesiyle belki burada kalabilirim. Moskova'ya dönmek zorunda olmam. Onun için belki götürürüm dedim. Jennifer usulca devam et dedi. Birkaç gün sonra adamlardan biri daha geldi. Giderken ölü bir bebek götüreceğimi söyledi. Nadia Fedov'un sesi çatladı. Dudaklarından aşağı yaşlar boşanmaya başladı. Çocuk pasaportuma işlenecekmiş. Cesedin içinde de uyuşturucu olacakmış. Çok korktum ve adama çocuğu nereden bulacaklarını sordum. O da bunlara karışmamamı söyledi. Uyuşturucu kaçırmak için ölü bir bebek kullanılması fikri bile bana çok ürkünç gelmişti. O kadar korkunçtu ki adama bunu yapamayacağımı söyledim. Onlar da eğer söylediklerini yapmazsam kızıma zarar vereceklerini, hatta öldüreceklerini söylediler. Ama eğer dediklerini uyarsam paramı alacaktım ve bir zarar görmeyecektim. O zaman dediklerini yapmaya karar verdim. New York'a vardığında ölü bebeği ne yapacaktın? Geliş bölümünden çıktıktan sonra biri havalimanının yakınındaki bir otelde beni bekleyecekti. Ben onları tanımıyordum ama onlar beni biliyordu. Benden bebeği alacaklar ve paramı vereceklerdi. Ondan sonra bana verdikleri pasaport bende kalacak ve istediğim yere gitmekte özgür olacaktım. Jennifer oturduğu iskemlede öne eğilip karşısındaki kadının yüzüne baktı. Bana gerçeği anlatıyorsun değil mi Nadia? Nadia Fedov istavros çıkardı. Hayatım üzerine yemin ederim. Öyleyse JFK'de gümrükte neden uyuşturucu kaçırmaya zorlandığını söylemedin. Çünkü o adamlar eğer polise bir şey anlatırsam beni ve kızımı bulacaklarını, bizi öldüreceklerini söylemişti. Adamların adı ne? Nadia Fedov omuz silkti. Bilmiyorum. Hem üstelik bilseydim de söylemezdim. Neden? Korkuyor musun? Evet, korkuyorum. Adam hapiste olup olmamanın fark etmeyeceğini, beni eninde sonunda bulup öldüreceklerini söyledi. Beni ve küçük kızımı. Nadia gözlerini sildi. Bu adamlar çok, çok acımasız. Kötü adamlar. İnsanların canını yakmaktan zevk alıyorlar. Dediklerinde ciddi olduklarını biliyorum. Yanımda iki çocukla birlikte uyuşturucu kaçakçısına benzemeyeceğim için yakalanmayacağımı, dediklerini yapmamın kolay olacağını söylediler. Ama eğer yakalanır da polise onlar hakkında bir bilgi verirsem öleceğimi söylediler. Neyi ben dediklerini, beni karşılayan nasıl tanıyacağımı anlattılar. Adamın istediğini neden kabul ettin Nadia? Üstelik ağır bir suç olduğunu bilmene rağmen. Nadia Fedov bir an duraksadı, ardından dudağını ısırdı. Kızım için. Ne demek istiyorsun? Sen Amerikalısın, zengin bir ülkede yaşıyorsun. Yoksulluğun ne demek olduğunu bilmezsin. Parasız ve umutsuz olmanın ne demek olduğunu. İnsanın yoksulluk ve acıdan başka hayatı olmamasını bilemezdim. Kızımın yoksul yaşamasını, acı çekmesini istemedim. Rahat yaşamasını istiyordum. Burada, Amerika'da güzel bir hayatı olmasını. Oysa onu bir daha göremeyeceğim. Nadia Fedov yüzünü avuçlarına gömüp hıçkırıklara boğuldu. Jennifer ayağa kalktı, masanın çevresinden dolaştı. Kollarını genç kadının omuzlarına dolayıp öylece tuttu. Teselli etmeye çalıştı. Ama Nadia teselli edilir durumda değildi. Mark Ryan onu koridorda bekliyordu. Nasıl gitti? Kandırılmış Mark. Kullanmışlar onu. Küçük insanlar hep kandırılır. Ensesi kadınlar çoğu kez bu işlerden sıyrılır. Daha peşinden onun bir piyon oldu. Daha başından onun bir piyon olduğunu anlamıştım. Çoğu kez ya parayla kandırdıkları ya da tehdit ettikleri veya ikisi küçük balıkları kullanırlar. Bana bir şey anlatacak mısın? Bana bir şey anlatacak mı sence? Sanmam. Gerçekten korkmuş. Hiç şaşmadım. Ona bu işi veren her kimse muhtemelen eğer ağzını açarsa hapiste de olsa temizleyeceklerini söylemiştir. Ryan, Jennifer March'in yüzüne bakınca gözlerinin köşesinde gözyaşı tomurcuklandığını gördü. Sen iyi misin? Rahatsız görünüyorsun. Geçer, merak etme. Ben sadece ölü bir bebeği, genç bir kadın ile küçük kızının yok olmuş hayatını düşünüyorum. Ryan elini Jennifer'in koluna koydu. Hey, sakinleş. Birinci kural ne diyor? Duygusal bir bağ yok diyordu. Ya kadıncağızın kızı, onu görebilir miyim? Elimden geleni yaparım. Söz mü? Tabii. Teşekkürler Mark. Bırak şimdi. Sen nasılsın? İyiyim. Bobby nasıl? Bobby iyi. Bir iki kere onu görmeye Coldwell'e gittim. Kaç ay oldu? Galiba bir ziyaret borcum var. Sevinir. Ryan tereddüt ederek sordu. Belki sırası değil ama bu hafta bir akşam yemeği için boş vaktin var mı? Gerçekten özür dilerim Mark. Bu sıralar boğazıma kadar işe battım. Başka zaman olsa... Ryan kızardı. Kaderine razı olmuşçasına gülümsedi. Tabii, ne zaman istersen. Bir tavsiyede bulunayım mı? Eve git ve bu işi düşünmemeye çalış. Oradaki mavi elbiseli kadın her ikimiz adına yeteri kadar düşünecek. Jennifer zemin kattaki kadınlar tuvaletine gidip kendine çeki düzen vermeye çalıştı. Federal Savunma Bürosu'nun Brooklyn bölümüne katılmadan önce federal bir yargıcın yanında 6 ay çalışmış, arada bir biraz önceki gibi korkunç öyküler dinlediyse de işini çok sevmişti. Üstelik şimdi kendini genç kadınla özdeştirebiliyordu. Darbe alıp sarsılmanın, hayatının kaba ve acımasız adamlar tarafından yıkılmasının ne demek olduğunu bilirdi. Hem de çok iyi bilirdi. Hala yaralarını taşıyor, acısından bir türlü kurtulamıyordu. Nadia'nın neler hissettiğini tahmin edebilirdi. Bütün sarsılmış, darbe yemiş müvekkillerinin neler hissettiğini tahmin edebilmesi Jennifer'i işinde başarılı kılan etkendi. Jennifer için yaptığı iş bir günü doldurma gayretinin çok ötesindeydi. Mesleğini yalnızca para kazanmak için yapmadığı kesindi. Ünlü hukuk şirketlerinde çalışan sınıf arkadaşlarının kazandığının 1/4'ünü kazanıyordu. Jennifer için bu dünyada haksızca suçlanan, ezilmiş insanlar önemliydi ve bir gün başarılı bir ceza avukatı olmaktan umudunu kesmemişti. Aynadaki görüntüsüne baktı. Canlı, ilgi çekici bir yüzü vardı. Saçları koyu kahverengi, cildi yumuşak ve beyazdı. Büyük ve çekici ağzının, akıllıca bakan mavi gözlerinin yanı sıra düzgün ve güzel yüz hatlarına sahipti. Gerçekten gereken yerlerde yuvarlak dolgunluklarla bezenmiş vücudu ve düzgün bacaklarıyla çoğu erkeğe oldukça çekici göründüğünün farkındaydım. Oysa onda kendinin bile hissettiği bir mesafeli duruş vardı. Bir bakıma bu mesafeli duruşun annesinin ölümünden beri giydiği koruyucu bir zırh olduğunu biliyordu. Birçok tanıdı, genellikle jimnastik salonunun eski üniversite arkadaşlarıyla kahve içmek ya da akşam yemeği yemenin çevresinde dönen sosyal bir hayatı vardı ama pek samimi olduğu arkadaşı yoktu. Bir odalı kiralık bir dairede oturuyor, 5 yıllık mavi Ford'unu kullanıyordu. Yaşı 30'a merdiven dayamışken hala bekar ve bağımsızdı. Aşık olduğu kimse yoktu. Kendi kendine, yoksa doğru dürüst bir adamla karşılaşmadım mı diye düşündü. Oysa İşin aslında bundan çok farklı olduğunu, eğer bir örnek gerekiyorsa Mark Ryan'la ilişkisinin buna örnek oluşturduğunu biliyordu. Onun çocukluğundan karşılıklı evlerde oturdukları dönemden beri tanıyordu ama o zamanki tanışıklıkları arada bir merhabalaşmaktan öteye gitmemişti. Mark genç kadından 5 yaş büyüktü ve akşam yemeği davetini geri çevirmiş olmasına rağmen Jennifer ondan çok hoşlanıyordu. Eşinden boşanmıştı, çekiciydi, işinde başarılıydı, espriliydi. En önemlisi de sabırlı ve düşünceliydi. Yollarının yeniden karşılaşması ancak Jennifer'ın 20'lerine yaklaştığı dönemde, yaklaşık 3 yıl kadar önce Jennifer hala hukuk öğrencisiyken ve Mark Ryan da New York Polis Müdürlüğü'nün dedektiflerinden bir grup polisin yöntemleri konusunda bir konferans vermek için Columbia Üniversitesi'nin hukuk fakültesine gelmesiyle gerçekleşmişti. Daha sonra üniversite kantininde birer kahve içerlerken Jennifer onun karmakarışık bir boşanma sürecinin ortasında olduğunu öğrenmişti. Mark o dönemde biraz kırılmış, biraz sarsılmış, hatta biraz acı çekiyor gibi görünüyordu. Columbia'da karşılaştıkları o gün ikisinin de içinde en ufak bir yakınlık isteği geçmemiş olmasına rağmen bir şekilde rahat bir arkadaşlık ilişkisi içine girmişlerdi. O arkadaşlık ondan sonraki yıl içinde derinleşmiş, ancak ayda en az bir kez birlikte akşam yemeği çıkmalarına, haftada mutlaka bir kez telefonda konuşmalarına rağmen daha ileri gitmemişti. Ne cinsel ilişki ne yakınlık. Mark gerçek ve iyi bir arkadaştı. Belki de Jennifer'ın en yakın arkadaşı. Ondan hoşlanmasına, hatta onu çekici bulmasına karşın bir erkekle ilişkiye girmekten korktuğunun farkındaydı. Hatırlıyordu. Yaklaşık 2 ay önce gidip Spaglio'da akşam yemeği yemişler. Arkasından da Jennifer'in dairesine döndüklerinde Mark genç kadını öpmüştü. Jennifer öpüşmekten kendini biraz erkeğe yakın hissetmekten aldığı zevke rağmen öpücük biraz ağırlaşıp Mark bluzunun düğmelerine uzandığında paniğe kapılıp durmasını istemişti. Yeniden aynadaki aksine bakıp belki bütün suç bende yoksa frijit miyim diye geçirdiği içinde. Ciddi bir arkadaşlığı bitireli 2 yıl olmuştu. Mark'ın dışında buluşma önerini kabul ettiği 2 erkekle tesadüfi arkadaşlığı da aynı biçimde sonuçlanmıştı. Adam Jennifer'la ilişkiye girmeye çalışmış, o da her türlü bahaneyi uydurup ilerlememiş bir arkadaşlığı bitirmişti. İş cinselliğe gelip dayandığında içinde bir şey tıkanıyordu. Kendine karşı dürüst davransaydı cinsel ilişkiden çoktan vazgeçmiş olurdu. Bazı şeyler içine öylesine derinlemesine işlemişti ki terk edilmesi imkansız bir adet gibi olmuştu. Bu sorunu ne telkinle ne de terapiyle çözebilecekti. Terapiciler yararsızdı. Çoğunun sanki hastalarından daha fazla takıntısı ya da sorunu vardı. Üstelik Jennifer de içindeki sorunun annesinin öldüğü gece yaşadığı travmayla ilişkili olduğunun bilincindeydi. O korkunç kabusu asla unutamayacaktı. Dahası bugün annesinin ölüm yıl dönümüydü ve yalnız kalmak istemiyordu. O öğleden sonra Long Island'daki Calvert'ın mezarlığı ıssız ve güneşliydi. Jennifer Ford'u park etti. Elinde bir demet gülle annesinin mezarına yürüdü. Beyaz mermerin üzerindeki yazılar yüreğinde her zamanki gibi soğuk bir titreşim yarattı. Paul March'ın sevgili eşi, Anna March'ın sevgi dolu anısına. R.I.P. Tam 2 yıl önceydi ve annesinin ölümünün, babasının kayboluşunun kabusunu yeniden yaşamadığı tek bir gün bile geçmemişti. Onları yanında istemediği tek bir dakika bile olmamıştı. Annesiyle babası onun için her şey demekti. Babası cömert ve iyi kalpli bir adamdı. Annesi de bir kızın isteyebileceği her şeye sahipti. Güzeldi, akıllıydı ve sevgi doluydu. Mezar bakımlıydı. Jennifer da en az haftada bir kez mezara taze çiçek getirmeyi ihmal etmiyordu. İlkbahar güneşinin altında durup mermer kapağa baktı. Oysa o basit ve beyaz taş öylesine çok şey gizliyor. O kadar çok şey anlatıyordu ki. Annesiyle babasının geçmişlerinde hiçbir kitabenin asla anlatamayacağı kadar çok şey verdi. Jennifer gülleri mezarın üzerine yerleştirdi. Sonra gerildi. Geçmişin üzerinden geçmesini bekleyip her şeyi hatırladı. Jennifer hayatının ilk yıllarında babasını pek göremedi. Babası sürekli olarak seyahatteydi. İş için yurt dışındaydı. Paris, Londra, Zürih, Roma ya da adını bile duymadığı egzotik kentlerde, değişik ülkelerde. Jennifer babasını çok özlüyordu. Paul March yatırım bankacısıydı. Koyu renk gözlü, sevecen bakışlı, uzun boylu zayıf, yakışıklı bir adam. Jennifer babasının güçlü kollarının onu kucaklayıp kaldırmasını, elini şöyle bir tuttuğunda ya da yüzüne bakıp gülümsediğinde hissettiği o güven duygusunu seviyordu. Babasının kokusuna, deodoran ile sabun kokusuna karışan, daha sonra bir erkeğin kokusu olduğunu öğreneceği o kokuya bayılıyordu. Jennifer 12'sindeyken babası New York'ta Prime International Securities adlı küçük bir özel yatırım bankasına geçti. Her zamanki hırsıyla meslek hayatında bir başarı öyküsü yapmakta kararlıydı. İşi gereği uzun saatler çalışmak, sürekli yolculukta olmak zorunda kaldığından da biricik kızına gittiği her ilginç ve harika yerden bir kartpostal göndermeyi unutmazdı. Burası Paris Jennifer, nasıl güzel değil mi? Dün akşam Trevi Çeşmesi'nin karşısında yemekteydim. Roma çok güzel bir şehir. Yarın İsviçre'ye uçup sana oradan da bir kart atacağım. Senin Londra'dan aldığım hediyeye bayılacaksın biricim benim. Annesiyle birlikte okuduktan sonra Jennifer babasının gönderdiği bu kartpostalları paha biçilmez bir hazineymiş gibi saklardı. Kartları mukavvadan yapılmış, eski ve yıpranmış bir ayakkabı kutusunda biriktirirdi. Üzerindeki yazılar babasının evde bulunmadığı günleri, haftaları telafi etmese de o resimli basit kartların üzerindeki kelimelerden babasının yanı başında olduğunu düşünür. Bu güven duygusu adamın yokluğunu bir nebze de olsa unuttururdu. Jennifer küçük bir çocukken bazen babasının çalışma odasına dalar, kendini orada babasına daha yakın hissettiğinden onun koltuğuna tırmanır otururdu. Elinde babasına ait bir şey, bir kazak, bir gömlek ya da bir terlik teki gezdirerek saatler boyunca orada kalır, o renkli ve egzotik kartları karıştırırken babasının dönüşünü özlemle beklerdi. Sonunda beklenen gün gelir, evin yanındaki garaj yolunda birden babasını görüverirdi. Babası neşe içinde Jennifer'in koşarak gelmesini beklerken kollarını açardı. Her seferinde kızına hediyeler getirirdi. İsviçre'den çikolata, Fransa'dan bez bebek, İtalya'dan renkli tahtadan yapılmış bir kukla. Oysa Jennifer'in babasının kollarındayken yaşadığı sıcak güven duygusu bütün armağanlardan daha değerliydi. Paul March'ın başarıları büyüdükçe aile Long Beach'e rıhtımı olan bir malikanenin ortasında elden geçirilmiş harika bir ahşap eve taşındılar. Çok zenginleşmiş olmalarına, Jennifer'ın çocukluğunun rahat geçmesine rağmen anne ve babasının hayatı basitti. Jennifer doğduğunda bir hukuk şirketinde sekreter olarak çalışan annesi kızıyla meşgul olabilmek için işini bırakmıştı. Jennifer annesini çok seviyordu. Çıkık elmacık kemikleri ve yumuşak sarı saçlarıyla çok güzel bir yüzü vardı. Sıcak, düşünceli ve heyecanlı bir insan olarak anneliğe çabuk alışmış, kocasıyla birlikte kızı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştı. Jennifer annesinin yaptığı ve onu daha da fazla sevmesine neden olan küçük şeyleri hiç unutamadı. Tıpkı her yağmur yağdığında kurabiye pişirme alışkanlığı gibi. Ve arada bir gelip onu okuldan alması, ardından da o tadına doyulmaz gezilere çıkarması, örneğin önce Manhattan'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne gitmeleri, ardından da Central Park'ta tekerlekli paten yapmaları. Daha sonraları Jennifer çocukluğun ve gençliğin çeşitli sorunlarıyla karşı karşıya kaldığında annesinin sevgisi onun için hep güven kaynağı olacaktı. Annesini derinden sevmesine rağmen Jennifer kendini babasına daha yakın hissediyordu. Belki de sık sık uzaklarda olduğundan gizemli bir yanı vardı. Bu gizem de kızının ona daha düşkün olmasına yol açıyordu. Sürekli olarak evden uzak olmasına rağmen Paul March, eşi ve kızıyla vakit geçirmek üzere dolu programından fedakarlık yapmaktan da geri kalmıyordu. Bazen Jennifer'ın annesi de kocasının bir yurt dışı seyahatine katılınca Jennifer da bir dadıya emanet edilirdi. Sonra da bunu telafi etmek için birlikte uzun yaz tatiline çıkarlardı. Amerika içinde ve Meksika'da seyahatler yaptılar. Hatta Avrupa'ya bile gidip Jennifer'a babasının gönderdiği kartpostallardaki harika yerleri gösterdiler. Zama, Roma, Zürih, Londra, Paris. Bir yaz sabahı annesi ve babasıyla birlikte Paris'in kaldırım taşı döşeli sokaklarında yürümelerini, o harika kentin kulak çınlatıcı seslerini, manzaralarını ve kokularını hep hatırlayacaktı. Akşamüstü ise Sen Nehri üzerinde bir tekne gezintisi yaptıktan ve harika bir şatonun parkında dolaştıktan sonra otele dönmüşler. Yorgunluktan bitkin düşen Jennifer de babasının kucağında uyuyakalmıştı. Çocukluğundan aklında kalan en büyük keyif annesiyle babasının yanında uyumak, kendini sıcak ve rahat, sevilir ve istenilir hissetmekti. Onun içine gelip de kardeşi Robert doğunca artık ailenin tek çekim merkezi olmadığı düşüncesine alışması gerekti. Jennifer fazla üzülmedi. Kafasının tepesinde bir tutam kıvırcık ve sarı saçı olan Bobby, sürekli olarak gülümseyip keyifli sesler çıkaran, ablasının onu kucağına alıp oynamasından çok hoşlanan iyi huylu bir bebekti. Jennifer'in dayanmak zorunda kaldığı tek güvensizlik, babasının Bobby'yi kucağına alıp tıpkı bir zamanlar kızını tuttuğu gibi kollarında taşıdığı anlardı. Bobby'ye bayılıyor görünmesi, Jennifer'in yoğun bir kıskançlık duymasına neden oldu. Ta ki annesi küçük kardeşinin bunca yıllık ikinci çocuk isteğinden sonra gelen mucizevi bir bebek olduğunu, her babanın bir oğul istediğini ancak bunun babasının Jennifer'ı daha az sevdiği anlamına gelmediğini açıklayana kadar. Babasının sevgisinden bir bölümünü sonsuza dek yitirdiğini hissediyor olmasına rağmen katlanmak zorunda kaldığı bir şeydi bu. Oysa büyüdükçe aile içinde son derece önemli başka bir eksiklik olduğunun bilincine varacaktı. Zamanla babasının geçmişiyle ilgili herhangi bir aile fotoğrafı olmadığını fark etti. Annesinin arada bir ziyarete gelen yakınları, teyzeleri, amcaları, kuzenleri vardı ama babasının tek bir akrabası yoktu. Üstelik babası tıpkı işinden bahsetmekten pek hoşlanmadığı gibi akrabaları hakkında da hiç konuşmazdı. Sanki geçmişi olmayan bir adamdı. Oysa Jennifer babasının bir geçmişe sahip olduğunu öğrenecek, bu bilgiye korkunç bir sır sayesinde ulaşacaktı. Tavan arasında sandığı bulduğu gün babası yine bir iş seyahati için Avrupa'daydı. Jennifer 14'üne gelmiş, oldukça çekici bir kadın olacağının işaretlerini vermeye başlamıştı. Bacakları daha şimdiden uzamış, dişlerindeki teller ve değişime uğrayan vücudu kendini çirkin görmesine, aynaya bakıp kendinden nefret etmesine neden olmasına rağmen bazı olumlu değişiklikler de hissetmişti. O gün için önemli bir işi olan annesi Jennifer'ı evde yalnız bırakmıştı. Jennifer'ın canı sıkıldı. Genellikle pek ender uğradığı tavan arasına çıkmaya karar verdi. Bir köşede eski moda ve büyük bir ahşap sandık vardı. Üzerinde kocaman bir kilit görünüyordu ama Jennifer babasının çalışma odasındaki anahtar destesini hatırladı. Sandığın içinde neler olduğunu merak ederek aşağıya babasının çalışma odasına gidip anahtar destesini buldu. Anahtarlardan bir ikili de uydu. Sandığı açtığında içinde kağıt dolu bir dosyayla karşılaştı. Önce bu kağıtların babasının eski iş belgeleri olduğunu sandı. Oysa dosyayı biraz daha karıştırınca elindekilerin tümüyle farklı bir şeyler olduğunu anladı. Yıllar sonra bunların adli ifade kopyaları, tek bir insanın kurbanlarının polise verdikleri ifadeler olduğunu anlayacaktı. Joseph Delgado hayatımı mahvetti. Oğlumu katletti. Joseph Delgado şirketimi aldı. O affedilmeyecek bir hırsızdır. Joseph Delgado cinayetleri nedeniyle idamı hak etmiş bir katildir. Joseph Delgado hayatının sonuna kadar parmaklıklar arasına kapatılması gerekli. Tehlikeli bir gençtir. Hepsi ifade sayfalarıydı. Peki Joseph Delgado kimdi? Sandıktaki kağıtların arasında cinayet mahalli fotoğrafına benzer siyah beyaz bir resim vardı. leş gibi bir aralıkta öldürülmüş, göğsünde saplanmış bir bıçak olan, yüzü ölümle kasılmış bir adamın korkunç fotoğrafı. Öylesine dehşet verici bir resimdi ki Jennifer daha fazla bakamadı.